Ayrım 3.
Kaymakam Şükrü Samur okula gelerek bizim bu yazı ve resimlerimizi toplayıp dairesine götürmüş, kışkırtıcı nitelikte bulmuş bunları. Benim gazetelerden kestiğim yazıları da tehlikeli bularak alıp götürmüş. Bunlar Sevgi Soysal'ın Bizim Kadınlarımız, bir yabancı yazardan çevrilmiş Eğitim Kadın Hakları, İlhan Arsel'in Şeriat ve Kadın, Ercüment Akaryüz'ün Özgürlük ve Kadın adlı yazılarıydı. İlki yeni ortamdan, ikincisi halkçıdan, üçüncüsü cumhuriyetten ve sonuncusu da yeni ortamdan kesilmişlerdi. Bunları kendisi inceledikten sonra götürüp savcılığa vermiş kaymakam. Aradan bir ay geçince beni çağırdı. Hazırlamış olduğumuz panoda öğrencileri kışkırtıcı resimler teşhir ettiğimizi ileri sürüyor. Resimler kışkırtıcı değildir. Bakanlığın okullara gönderdiği Görüş dergisinden alınmışlardır diye yanıtladım. Bunun üstüne yine bir bakanlık müfettişi geldi okula. Çağırınca gittim. Yazılıp hazırlanmış 3 soru sürdü önüme. Derslerde öğrencilere sol slogan öğrettiğiniz iddia ediliyor. İnsan hakları ile ilgili panoda, gazetelerden kestiğiniz küpürlerde öğrencileri kışkırtıcı resim ve yazıları teşhir ettiğiniz iddia ediliyor. Panoda bazı kişileri hedef alan sömürücülükle ilgili resimleri sergileyip öğrencileri kışkırttığınız iddia ediliyor. Ne dersiniz? Dünyada 14 dilde, bu arada bizde basılan bir derginin resim ve yazıları olduğunu söylemekle yetindim. Gazetelerden kestiklerim ise herkesin okuduğu, kovuşturma açılmamış olağan yazılar. Kovuşturmanın ve de soruşturmanın sonu ne oldu? Soruların yanıtını aldıktan sonra müfettiş benimle birlikte resim atölyesine geldi. Bir şeyler aramaya başladı. Sonunda da Atatürk'ün sözlerinden oluşan ve yukarıda değindiğimiz blok yazıları alıp götürdü. Bunların yanında şu blok da vardı. İhtiyaçların pençesinde kıvrılan insanlar özgür insanlar değildir. Bu söz Roosevelt'indir. Başka bir soruşturma geçirmedim. Fakat tehditler, kışkırtmalar ve hakkımda olumsuz propaganda sürdü. Yaz tatili için köyüme geldiğimde öğretmen okulu müdüründen bir yazı aldım. Yazıda İhsan Yinanç öğretmenle birlikte görevden uzaklaştırıldığımız bildiriliyordu. Şimdi köyümde bekliyorum. Üzülüyor musun? Neyeymiş üzülmek? Üzülmek korkaklıktır. Yaptıklarıma mı üzüleceğim? Hiçbir şey yapmadım ki. Yaptıklarımın azlığına üzülürüm, üzülecek olsam. Köy enstitülerinde yazın. Sonradan Eğitim Bakanlığı'nın kendine uygun müfettişleri eliyle komünist yazarların eserleri ve hepsi de komünizmi telkin eden eserlerdir diyerek toplayıp büyük kanıtlar bulduk diye sevindikleri köy enstitülerinde okutulan kitaplar şunlardır. Uyandırılmış Toprak, Ekmek ve Şarap, Ana, Şahika, Riaya ve Köylü, Sarı Esirler, Gölgeler Ordusu, Minka Abla, Sünger Avcısı, Fontamara, Resim Öğretmeni, Değişen Dünya. Demokrasi ve Sosyalizm, İnsanlığın Kurtuluşu, Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Umumi Tarihi gibi kitapların da Yüksekköy Enstitüsü'nde tanıtıldığını öğrenenler, bu kitapların mahiyeti artık öyle belli ki demekteydiler. Hele Tanrı adlı kitabın tanıtılması büyük suç olarak gösterilmektedir. Oysa gizli bir şey yok. Harold Laskin'in Demokrasi ve Sosyalizm adlı kitabını bir öğrenci tanıtmış ve tanıtma yazısı Köy Enstitüleri dergisinde yayımlanmıştır. İhsan Güvenç'in Tanrı'yı tanıtma yazısı da öyle. Cesarettin Ateş'in Yeter şiiri, Turan Aydoğan'ın Soru şiiri, eline kalemi alan her dergicinin yazısına ya da kitabına alınmışlardır. Köy enstitülerinin ne yolda olduğunu kanıtlamak için. Bu iki şiir de Köy Enstitüleri dergisinde yayımlanmışlardı ve gizli bir şey yoktu işin içinde. Hatun Efe'nin Elif Teyze adlı yazısıyla İsa Öztürk'ün Dedikodu adlı yazısı ve Freudizm konusunda verdiği konferans en çok dillerine doladıkları konulardır. Köy enstitülerinin bütün suçu aslında öteki kuruluşlardan 40 yıl ileride olmasıdır. Örneğin tanıtılan Demokrasi ve Sosyalizm kitabının tanıtma yazısından kötüleyicilerin çeşitli kitap ve yazılarına en büyük tehlike diye adlandırarak aldıkları şu cümleler günümüzde her yerde yazılıp söylenebilmektedir. Evvela bu siyasi iktidar, sonra kapitalist sistem çökecektir. Böylece burjuvacı ekonomi ortadan kalkacak ve yerine planlı toplum ekonomisi olan sosyalist sistem geçecektir. Devlet ve bilim adamlarının tek görevi gençliği ve bütün bireyleri bu esaslar dahilinde hazırlamaktır. Sosyalizm çökmekte olan kapitalizmin şiddet ve gürültüsünü unutturacak ve bittiği yerden itibaren yeni bir hayat başlangıcı, yeni bir tarih devri açacaktır. Bu bir zarurettir. Bu zaruret içinde sosyalist sistem işi ele alacak ve çizilen ilkeleri gerçekleştirmeye çalışacaktır. Evet, 40 yıl önce çevrilen, basılan bir kitabın tanıtma yazısından tutucuların kendi kitaplarına hem de kendi yandaşlarına sosyalizm propagandası yapma pahasına aktardıkları paragraflar bunlar. Bu satırları burada okuldan devrimci çıkmaz diyen solculara da sunabiliriz. Elbette temelinden çatısına dek sosyalist olmayan sistemin okulundan çıkmaz. Ama bunu köy enstitülerini amaçlayarak söylüyorlar. Oysa köy enstitüleri öyle bir düzen içinde kurulabilmiş yeni bir eğitim uygulaması yapan okullardır. Köy enstitülerinde sahnelenen oyunlara ve Köy Enstitüleri dergisinde yazılan yazılara çatanlar, yurt gerçeklerinin değiştirilerek yazıldığını da örnekler vererek göstermeye çalışmışlardır. Ama aldıkları parçalar o kadar yurt gerçeklerine uygun ki, hem de 40 yıl sonra bile, kendileri yurt gerçeklerini değiştirme çabasına giriyorlar bir çeşit. Görelim. Bizim köy oyunundan aldıkları şu cümleye bakın. Muhtar olmak için mutlaka akıllı bir adam olmak gerekmez. Bizim köyde muhtarlığı geniş tarlalara ve birkaç sürüye sahip olan adam alır. Muhtar aptal olmasına rağmen misafirlerini ağırlamasını ve şehirdeki işlerini yürütmesini bilir. Bucak müdürüyle ahbaptır. Tabii bucak müdürüyle nasıl ahbap olunur bilirsiniz. Bunda değişen 40 yıl sonra, yani demokrasi geldikten sonra meclise girmenin de para zoruyla olduğudur. O zamanlar Hasan olan Yüksekköy Enstitüsü öğrencisi, şimdi İstanbul'da öğretmen olan Hatun Efe'nin Köy Enstitüleri dergisinde çıkan Elip Teyze adlı yazısından da yalandır bunlar diyerek şu konuşmayı aktarmışlardır. Ama bize göre bu güzel yazı 40 yıl sonra da var olan bir gerçeği vurgulamaktadır. Hatta bu semirme döneminde katmerli gerçek olmuştur bu. Hep burada mı yatıp kalkıyorlar, yiyip içiyorlar? Evet, şu ocakta yemek pişirilir, o dizili kaplarda şurada yemek yenir, şurada oturulur ve çalışılır. Hanımım, bizlerin sizin gibi kat kat evimiz, göz göz odalarımız yok. İşte böyle bir evimiz olur, gece demez, gündüz demez, harıl harıl çalışırız. Bir dakikamız boş geçmez. Teyze, çalıştığınız gibi de yiyorsunuz. Biz bir yumurta, bir bardak süt bulamıyoruz. Öyle mi sanıyorsun hanımım? Siz güç görmez, efendinizin getirdiğini yer oturursunuz. Bir çocuğunuz olunca hizmetçiler, dadılar tutarsınız. Elinizi soğuktan sıcağa vurmazsınız. Evinizde her çeşit meyve bulunur. Tatlılar, yağlar, etler. Ne bileyim, her şey sizin içindir. İşiniz gücünüz gezmektir. Bak, görüyor musun, köyde çoluk çocuk, avrat herif hep çalışıyor. Çalışmamıza göre de elimize geçen bir gat uruba, bir boz ekmek. Sizin gibi ayakkabılarımız sayısız değil. 3-4 yılda bir ayakkabı görmüyor. Fistanlarımız parçalanmayınca yenisini alamıyor. Siz de nasıl süs yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hüseyin Sezgin'in bu dergide çıkan Anamdan Mektup, Nişanlımdan Mektup adlı yazılarının tadı damaklarda hala. Böylece o günlerin yazılarını da anmış oluyoruz. 3 ayda bir olmak üzere 8 sayı çıkabilen Köy Enstitüleri dergisi için hemen hemen muzır yazılarla dolu, bunları maskelemek için hayvancılıkla ve ziraatla ilgili yazılar var demektedirler. Oysa bu dergiler köy incelemesi, şiir, çeviri ve enstitü çalışmaları ile ilgili yazı, kitap tanıtma, özet, konferans haberleriyle doludur. Hem iş eğitimi yüzünden enstitü öğrencilerinin okumaya, öğrenmeye vakitleri kalmıyor derler, hem de okuyup yazıldığı düşünüldüğü zaman karşı çıkarlar. Oysa iş eğitimi de bir kültür, bir yetişme işidir. Hem de kitap bilgilerinin üstünde bir dünya verir insanlara. Bazı saylavlar bunu kuruluş yasası görüşmelerinde de belirtmişlerdir. Köy enstitülerini geri kalmış ülkelere kurtarıcı eğitim kurumları olarak salık veren UNESCO'nun 1973'te hazırladığı bir rapor var. Okullarda hala çağ dışı yöntemlerle kara tahtayla diplomalı işsizler yetiştirildiğini söylüyor ve eğitim sisteminin yaşamı etkileyen iş eğitimi ilkelerine yönelmesi gerektiğini vurguluyor. Burada kuyruk acısıyla da ilgili olan bir iki küçük anıyı sergilemek zorundayım. Tahir Alangu, Trakya'da bulunan Kepirtepe Köy Enstitüsü'nde öğretmendir. Bir kız öğrencisine yan bakar. Durumu öğrenen okul müdürü Halit Ağanoğlu, "Hemen bavulunu hazırla ve yaya düş yollara, yoksa vururum," der. Zaten tabanca elindedir. Böylece çıkar yola. "Gel zaman git zaman Kemal Tahir, Bozkır'daki çekirdeği yazar." Tahir Alangu anlatmış, o da yazmıştır köy enstitülerini görmeden. Kemal Tahir hep görmeden, dinleyerek yazmıştır zaten. Bir açık oturumda bize, "Köy dediğin dört kerpiç ev, görmeye ne gerek var?" demişti. Ama hapisteki köylülerden dinleyerek pekala köy romanları yazmıştır. Kutlamak gerekir kendisini. Bu, sanatçının hayal ve yazma gücünü gösterir. Bu kitabında köy enstitülerinde verilen emekleri öğrencilerin gaddarca çalıştırılarak sömürülmesi diye nitelemiştir. Enstitü öğrencilerine amele, kapa işçi diyen sağla birleşmektedir. Enstitülülerin çalışmasını salt bir doğayla savaş olarak göstermektedir. Bu, dinleyerek yazıldığı için yüzeyde kalan, bilgiçlik taslamadan öteye geçemeyen bir çabanın ürünüdür. İşin ilginç yanı, İstanbul Macar Konsolosluğu'nda bir kokteylde rastladım Tahir Alangu'ya. Kemal Tahir'e neden enstitüleri tersinden gösteren şeyler anlattığını sordum. Tarih 8 Mayıs 1973. Geçenlerde İstanbul Radyosu'nda Kemal Tahir ile ilgili bir programa katıldınız ve burada Kemal Tahir köy enstitüleri konusunda benim anlattıklarımı tamamen karşıt yönde alarak yazdı dediniz. Ne demek istediniz? Yanıtı: "Beni fazla üzme, kalbimden rahatsızım ve boyuna kilo veriyorum. Ben Kemal Tahir'e köy enstitülerindeki günlük yaşantıyı anlattım. Onun da Osmancılığı tuttu ve işin tersini yazdı. Oysa bu kitap için ilk eleştiriyi, daha doğrusu övgüyü Tahir Alangu kendisi yazmıştır ve anlattıklarına uygunluğunu, doğruluğunu kabul etmiştir. Kemal Tahir ölünce lafı çeviriyor. Dillerinin değil bellerinin bile kemiği yok. Köy enstitüleri doğanın ve de işin içinde yoğurduğu öğrencilerine bilgi derslerini, tarım çalışmalarını, yapı uygulamalarını öyle bir uyumla yürütme alışkanlığı ve iş eğitimi veriyordu ki disiplin kurulları havalıyordu. Suç ve suçlu yoktu. Ama yüzyıllardır toplumu yerinde saydıran zihniyet durur mu? Boyuna iftira yağdırıyordu. Neden kızla erkek yan yana, omuz omuza derse giriyor, tarlaya gidiyordu? Bunu söyleyenler, köylümüzün zaten böyle karışık çalışıp karışık yaşadığından habersiz görünüyorlardı. Neymiş efendim, kızlar çocuklarını ayak yoluna gidip atıyorlarmış, oralar tıkanmış. Koca koca diploma almışlardan okula gitmemişlere kadar birçok insandan bizzat kulaklarımla duydum bunu. Düşünmeye alışmamış bir toplumun bireyleri kulaktan kulağa gelen böyle yakıştırmalara inanıveriyorlar. En ilginci, Tonguç'tan sonra ilköğretim genel müdürü olanlardan birisinin de bunu söylemesi. Ferruh Şanır'dır bu. Bilim yolunda doçentliğe kadar yükseldiği halde ilköğretim genel müdürlüğünü yeğleyen, okullar için coğrafya kitapları yazan, 80 yaşında bir adam. Şimdi Ankara'da avukat öğretmen olan Refik Ergün arkadaş tanıktır. Genel müdür olunca ilk olarak bunu önlediğini övünerek ileri sürüyordu. Halkı hangi damarından yakalayacaklarını şaşırmışların gülünç durumları. Biz ona tek bir soru sorduk. O kadar dirsek çürütüp diploma aldığın halde biyoloji yasalarını hiç mi öğrenemedin? Bu dediğin şey boyacı küpü mü ki batırıp batırıp çıkarıyorsun? Köy enstitüleri o yıllarda yeni yeni basında eleştirilmeye başlandığında, bu boz urbalılar ter kokuyor, bir de kalkıp devlet tiyatrosuna Faust'u müfettişi seyretmeye gelmişler. Şehre de yakışmıyorlar, bunlar ne anlar tiyatrodan? Güler misin, ağlar mısın? Üstelik daha biz şehirliği okutamadık. Ne gereği var bunlarla uğraşmanın?" dendiğinde savunmuştur bile bu kurumları aynı kişi. Çıkar giriyor işin içine demek ki. İşte böyle böyle maaşa geçirme, iş araçlarını ve hayvanları geri alma, baskı yapma ve halkın gözünde kötü düşünceni gösterme yöntemleri uygulanarak hem köy enstitüsü öğrencileri ve oradan çıkan öğretmenler hem de yöntem ve ruh değiştirildi. Oralara ırkçı öğretmenler bulup yollanarak enstitüler değiştirildi ya da yeni okul ortadan kaldırıldı. Yeni insanın yolu tıkandı. Özetlemeye kalkarsak, o zaman büyük suç olarak gösterdikleri solculuk, okuma şimdi olağan karşılanan bir durum. İş eğitimi dünyanın bunu uygulamazsa kurtulamayacağı bir yöntem olarak kabul ediliyor artık. Kız da erkeğin birlikte ders ve iş görmesini de yadırgayamayız. Köy çocuklarını okutalım mı okutmayalım mı konusu ise artık en gerici hükümetlerin bile programlarına okutalım diye geçmekte o içinde olsa. Aslında ta o zaman enstitüleri eleştirenler kendi çocuklarını fakültelerde, Avrupalarda okutuyorlardı ve kızları erkekleri karışıktı. Eleştirilerinin yurt için, ulus için değil, kendi çıkarları doğrultusunda olduğu, çıkarlarının sürüp gitmesi için köylünün boynu bükük, yakası yırtık kalmasını amaçladığı bir gerçektir. Aradan yıllar geçtikten sonra daha iyi anlaşılıyor bu. Tüm eleştirdikleri noktaları sıraladığımız zaman, Türkiye'de bugün olağan sayılan durumlar olduğu, horozun erken öttüğü ya da 40 yıl önce bazı şeylerin köy enstitüleri yoluyla başlatılmasından ürküldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu noktaya gelip dayanınca günümüzde bazı solcu geçinenlerin köy enstitülerinden ne istediği üzerinde de yeniden birkaç cümleyle durmakta yarar olacağı kanısındayım. Egemenler halkla bütünleştikleri için enstitü çıkışlı öğretmenlere karşı çıkarken halkın ta kendisi olan enstitü öğrencilerinin bilinçlenip örgütlenmesinden korkarken ve bunun için bu kurumları kapatırken kendi açılarından doğru hareket ediyorlardı. Oysa günümüzde solcu geçinenlerin bazılarına göre ki bunların içinde parti kuranlar bile var, bu özellikler yani egemenleri rahatsız eden tutum enstitülerde yokmuş. Köy enstitülerinin 36. yıl dönümü dolayısıyla onlardan ikisinin bir dergide yazdıklarını yeniden görelim. Köy enstitüleri üretimle sıkı bağları olmakla birlikte önünde sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardır, üst yapı kurumlarıdır. Devrim okuldan çıkıp gerçekleşmez. Devrim emekçi halkın örgütlü mücadelesinden doğar. Köy enstitülerinin kuruluşu burjuvazinin palazlanma döneminde büyük iş gücü kaynağı köyler olan Türkiye'de kendine bir ölçüde yetişmiş iş gücü temini meselesiyle yakından ilgili olsa gerektir. Terimizden söz edenlere bir avuç insanın sömürücünün mis sabunuyla yıkanması yerine milyonların uyanışa doğru kanter içinde yürümesi iyidir diyorduk. Şimdi bunlara ne diyelim? Daha doğrusu neresinden tutalım bu havada uçan, toprağa basmayan düşünceleri? Okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayacak da nereye bağlı olacaklardı? Milli eğitimin ilericilerin eline geçmesi iyi değil mi? Devrim okuldan değil, emekçi halkın örgütlü mücadelesinden çıksın, kabul edelim. Ama emekçi halkın örgütlenmesi için, uyanması için bizzat kendi çocuğunun köy enstitüleri gibi bir kurumda yetişmesinden daha uygun ne olabilir? Ayrıca okul olmadan, eğitim görmeden devrimci olmak, devrimci halk olmak nerede görülmüş? Dünyaya açılmış, belli bilinç düzeyine gelmiş, yani okul ve kitap görmüş insanlar olmasa halk nasıl örgütlenir çağımızda anlamak güç doğrusu. Hele hele sınıf bilincine nasıl varılır okulsuz, kitapsız? Bir de burjuvazi kendine yetişmiş iş gücü temini için bu okulları açmışmış. Öyle bile olsa bu burjuvazi var diye okul açmanın, insan yetiştirmenin karşısına geçmek niye? Hele köy enstitüleri gibi ola ki burjuvazinin davulunu çalmak yerine o davula çumak sokmak açısından değerlendirilebilecek kurumlar söz konusu olunca. Neymiş efendim, Tonguç altıcı bir devlet memuruymuş. Tek başına bir köy okulu bile yaptıramazmış. İyi ya, yurdu yönetenlerle işbirliği edip egemen çevrelerin tutumuna karşı bu başarıyı gösterebilmiş ya. Ona kalırsanız Atatürk de bir insandı, bir devlet memuruydu. Bir devrime önderlik edenler de bir insan, yerine göre bir memur değil mi? Şiir. Köy enstitülerinde uygulanan iş eğitimi, nasıl ki o güne dek ezberci öğretim yapılan öteki kurumlardakinden ileri ve değişik bir anlam taşıyorsa, iş eğitiminin uygulandığı bu kurumlarda başlayan yazına büyük ilgide daha değişik ve daha köklü, daha gerçekçi, kısaca Anadolu toprağının acısını buram buram yansıtan bir içerik getirir. Köy Enstitüleri dergisi adıyla Ankara yakınlarındaki Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü'nde çıkarılan 3 aylık dergiden başka sayıları 21 olan öteki köy enstitülerinden çoğu da aylık dergiler çıkarıyordu. Bu dergilerin tümünde o güne dek görülmemiş düzeyde ve geleneklerden toprak sorunlarına dek çeşitli incelemeler, köy yaşamının en karanlık köşelerine ışık tutan öyküler, çeşitli dillerden öğrencilerin çevirdiği yazılar yer alıyordu. Bu konuların tümünü burada incelemek olanak dışı. Köy Enstitüsü öğrencilerinin o dergilerde yayımlanan şiirlerine kısaca değinerek ve bazı örnekler vererek 35 yıl öncesinin orta öğretim kurumu sayılan enstitülerdeki günümüzde bile erişilemeyen şiir havasını, düzeyini elimden geldiğince yansıtmak istiyorum. Bozkırlara, kepir topraklara enstitülerin kuruluşu, sonra bozkırların ve kepirlerin ışığa suya kavuşması, Tahir Alango anlayışıyla taban tabana zıt şiirler yazdırmıştır öğrencilere. Çünkü enstitüler, bozkırda çürüyen bir çekirdek değil, yeşeren ağaç olmuşlardır. Bu destanı ne anlatan Alango'nun ne de yazanın kavramaları demek ki olanaksızmış. Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencisi İlyas Özcan, Köy Enstitüleri dergisinin ilk sayısında Kepirtepe'de Su ve Işık adlı şiirine şöyle başlıyor. Bir avuç insandık bildik huyunu, kalbinden kan değil su akan kepir, bağrında bulduğun serin suyunu, hasretin tadıyla iç de kan kepir. Yeşille işledik süsledik seni, yine sende bulduk özlediğini, ışığın çiçekten bir demetini, takın pırıl pırıl parla yan kepir. Yine bu sayıda Gölköy Enstitüsü öğrencilerinden Mustafa Kahraman'ın Köylüme adlı bir şiiri var. Bu şiirden de iki dörtlük okuyalım. Okuyalım da usul usul havasına girelim 17 Nisan şiirinin. Bekleme sabahı erkenden uyan, kollarına güven tırpana dayan, elinde şemsiye efendi olan, yaratılışında seninle birdir. Çıkmadık sade bir canın da kalsa, kalbinde yurdunun sevgisi varsa, ey köylüm sana da soran olursa, de ki cumhuriyetle imanım birdir. Kepirtepe Köy Enstitüsü'nden gelen ve köy enstitülerinin yetiştirdiği Büyük Ozan Başaran'ın Hala adlı şiiri. Daha yaramızı saramadık, kümeslerimizi tilkiden, tarlalarımızı ayrıktan kurtaramadık. Bulamadık, aramadık başımıza çare, hala benzimiz sarı, gözler dayanmıyor görmeye sıtmalıları. Hala korkumuz bir sinekten, ey toprak, bağrı yanık dostum, serinlemek istersen bağrını rüzgara aç, bak tarlalarımızın adı hala Bozkepir Yozkıraç. Ve ikinci sayıda yine Başaran'ın Yağmur Bekleyen Toprağı var. Bir yudum nur için kımıldandı öz, nemli ufukları arıyor her göz. Ne etsek Tanrı'ya işlemiyor söz, bir damla su diye çatlıyor dudak. Pazarören Köy Enstitüsü öğrencisi Kamil Arık da daha enstitüye gelir gelmez köyünü özlemiş. Üç kara sapanla baral öküzüm, o biçare anam hem iki gözüm, 15'lik mor sapan varlığım özüm, kim bilir nerede bilmem ne oldu. Kulpu kopuk kazan 3-4 de tabak, kış yaz aşımızda bal gibi kabak, ağaç kaşık sanki bir kepçe kulak, kim bilir nerede bilmem ne oldu. İkinci sayıda Cesarettin Ateş'in Yeter adlı şiiri de yer almıştı. Cesarettin Ateş, Beşiktaşlı Köy Enstitüsü'nden. Yüzyıllarca çektin bitmedi derdin, gitmedi alnından çamurlaşan ter, sesin duyulmadı göğsünü gerdin, yeter artık bugün çektiğin yeter. Her sabah yol aldın türkü dilinde, tırpan omuzunda orak belinde, ektin biçtin nasır kaldı elinde, yeter eller için ettiğin yeter. Yazlar geldi orağını biledin, biçemedin bahtın böyledir dedin, buğday ektin arpa ekmeği yedin, yeter artık arpa yediğin yeter. 10 koyunun çoban oldun peşinde, baharın da dağda kaldın kışında, boyun eğdin daha küçük yaşında, yeter beyim paşam dediğin yeter. Ve Turan Aydoğan'dan iki şiir.